Ayrım 14.
Bir kapitalisti atıp yerine bir başka kapitalisti getirmenin anlamı yok. Yapılacak iş bir kooperatif kurup mamayı dehlemek. Hiç işitmedin mi bunu? Ayağını denk al. Senin kiracı köylüler kooperatif kurarlarsa işin bitti demektir. Bana gereken şey bir orospular kooperatifi ya da orospularla olanlar daha geniş kapsamlı olsun diye. Her şey ortada olur. Para da işte. Patrona ne ihtiyacımız kalır o zaman? Bunca zamandır o uysal mavi ipek denizin üstünde yelken aça aça neredeyse unutmuş olduğum bir şiddet ve yırtıcılıkla seviştik. O yastık ve çarşaf kargaşası içinde capcanlı arzu düğümüyle kıskıvrak bağlanmış, birbirimizin içine ölesiye kenetlenmiş durumda yine 20 yaşıma dönmüş gibiydim. Ve üstüne binince dağılıp gitmeyen bu atak esmer kadını kollarımda tuttuğum için mutluydum. İnce eleyip sık dokumadan binip sürebileceğiniz güçlü bir kısraktı. Onun yanında insana elleri çok iri, sesi çok haşin, ayakları koskocaman, sakalı çok sert gelmiyordu. Bizim gibi biriydi o da. Kulağına sıraladığınız ayıp sözleri kaldırabilirdi. İltifatlarla yumuşatılmaya, yalvarışlarla avutulmaya gereksinimi yoktu. Sonradan mutlu ve uykulu bir süre yanında yattım. Kalçalarının sımsıkı kıvrımıyla yılanın ürpertilerini hayranlıkla seyrettim. Eline bir bahşiş vererek yine görüşeceğiz Transto dedim. O yılanına son bir kuyruk sallatarak ben de öyle demiştim patron unuttunuz mu dedi. İşin doğrusu şu ki onu bir daha görmeye hiç niyetim yoktu. Hatta onu temelli unutmak niyetindeydim. Transto Soto çok sonradan hayatımda onca önemli bir rol oynamasa bu olayı hiç anlatmazdım. Çünkü önceden de söyledim ya ben orospulara düşkün bir adam değilim. Gel gör ki o araya girip de bizleri ve dolayısıyla anılarımızı kurtarmamış olsa bu öykü hiçbir zaman yazılamayacaktı. Birkaç gün sonra Doktor Cuevas, Clara'nın karnını yeniden açmanın hazırlıklarına dalmışken Severo ile Nivea Delvol öldüler ve arkalarında sayısız evlatla 47 tane torun bıraktılar. Ölümlerini Clara herkesten önce düşündü öğrendi ama Ferula'dan başka kimseye söylemedi. Ferula da gebeliğin sinirleri zayıflattığı için sık sık korkulu düş yarattığını söyleyerek onu yatıştırmayı başardı. Ona gösterdiği özeni daha da arttırdı. Karnını çatlamasın diye tatlı badem yağıyla, meme uçlarını da yarılmasınlar diye balla ovuşturuyordu. Sütü besleyici, dişleri sağlam olsun diye ona dövülmüş yumurta kabuğu yediriyor, doğumun sorunsuz olması için betlemem duaları okuyordu. Clara'nın rüyasına iki gün sonra Esteban Trueba eve her zamankinden erken döndü. Yüzü sapsarı, üstü başı perişandı. Ablasını kolundan tutarak kitaplığa sürükledi. ''Kayınpederimle kayınvalidem bir kaza dönmüşler.'' dedi, hiç yumuşatmadan. ''Clara'nın doğumundan önce bilmesini istemiyorum. Çevresine bir sansür duvarı çekmeliyiz. Gazete, radyo, ziyaretçi hepsi yasak. Hizmetçilere de göz kulak ol. Kimse bir şey söylemesin.'' Gel gelelim Clara ön bilimleriyle kocasının iyi niyetini boşa çıkardı. O gece annesiyle babasının bir soğan tarlasında yürüdüklerini ve Nivea'nın bahtsız olduğunu düşünde gördü. Böylece radyodan duymasına gerek kalmadan olup biteni öğrenmiş oldu. Çok sıkıntılı ve heyecanlı uyandı. Ferula'ya giyinmesine yardımcı olmasını çünkü gidip annesinin başını bulmasını gerektiğini söyledi. Ferula da sonra Esteban'a koştu. Esteban Doktor Cuevas'ı çağırdı. Doktor Cuevas ikizlere zarar vermek pahasına Clara'ya delilere içirilen bir şurup içirdi ki bu onu iki gün iki gece uyutması gerekirken zerrece etkilemedi. Senor ve Senora Delvol tıpkı Clara'nın düşünde gördüğü gibi ölmüşlerdi. Tıpkı Nivea'nın çok zaman şakayla karışık söylediği gibi. Bugünlerden bir gün şu yere batısı arabanın içinde geberip gideceğiz derdi. Kocasının Nuh-u Nebi'den kalma Sumbean markı otomobilini imleyerek. Severo Delvol'un yeni buluşlara karşı gençliğinden beri zayıf bir yanı vardı. Otomobil de bunun dışında kalmıyordu. Herkesin henüz yaya, at arabasıyla ve bisikletle dolaştığı çağda o ülkeye gelen ve kentin merkezindeki bir vitrinde seyirlik diye duran ilk otomobili almıştı. Bu saati 15 hatta 20 kilometre gibi ölümcül bir hız yaparak geçtiği yerlerde toza ya da çamura buladığı yayaları şaşkına çeviren mekanik bir harikaydı. İlkin otomobile kamu güvenliği yönden karşı çıkıldı. Seçkin bilim adamları insan organizmasının saatte 20 kilometre hıza dayanıklı olarak yaratılmadığını, benzin denilen yeni maddenin ateş alıp zincirleme bir tepki yaratarak bütün kenti yakıp kül edeceğini gazete yazılarıyla anlatıyorlardı. Kilise bile konuya karıştı. O kutsal perşembe ayinindeki can sıkıcı olaydan bu yana gözlerini Delvol ailesine ayırmamış olan Peder Restrepo kendini ahlak bekçisi ilan etti. Ve o Galicalı aksanıyla Amicis Rerum Navarum'a, yani bu şeytan makinesine benzer yeni icatların dostlarına esip yağmaya başladı. Otomobili İlyas peygamberin binip gökyüzüne uçtu ateş arabalarına benzetiyordu. Ne var ki Severo Hayhu'ya hiç aldırış etmedi. Az zamanda başka baylar da onun izinden gidince otomobil acayip bir yenilik olmaktan çıktı. Severo kendi otomobilini 10 yıldan fazla kullandı. Kent daha kullanışlı, daha güvenli, yeni otomobil modelleriyle dolup taştığı zaman bile o arabasını değiştirmedi. Nasıl ki karısı da binek atlarını huzur içinde ecelleriyle ölünceye dek tutmuştu. Sambim'in pencerelerinin içinde dantel perdeler ve Nivea'nın her zaman tazelediği çiçeklerle dolu iki vazo vardı. Kaplamaları cilalı ağaçtan ve Rus meşininden, bronz aksamı da altın gibi ışıl ışıldı. İngiliz kökenli olmasına karşın Kavadonga denilen bir kızılderili adı taşıyordu. Kusursuzdu, ne yalan söylemeli, yalnız frenleri hiçbir zaman pek iyi işlememişti. Severo kaç kez arabasını onarmak amacıyla tepeden tırnağa sökmüş, sonra da ülkenin en iyi teknisyeni olan koca boynuza emanet etmişti. Bu İtalyan usta takma adını hayatına gölge düşüren bir trajediye borçluydu. Söylenenlere bakılırsa onu haberi olmadan aldatmaktan bıkıp usanan karısı fırtınalı bir gecede kaçmıştı. Kaçmazdan önce de kasaptan aldığı koca bir deste koç boynuzunu kocasının garaj parmaklığının sivri uçlarına asmıştı. Ertesi gün işe giren İtalyan bir küme çocukla komşuların kendisiyle alay ettiğini gördü. Ne var ki bu sahne onun mesleğindeki ününü hiç sarsmadı. Yalnız Covadonga'nın frenlerini o da yapamadı. Severo arabasına kocaman bir kaya parçasıyla gezmeyi seçti. Ne zaman bir yokuşta park edecek olsa yolculardan biri ayağını frene basar, bir başkası hemen yere atlayarak taşı ön tekerleklerin önüne yerleştirirdi. Bu düzen çoğunlukla yeterli olurdu. Ama karı kocanın son günleri olması, kaderle buyurulmuş olan o uğursuz pazar günü yeterli olmayacağını tuttu. Dervollar açık havalarda çoğu zaman yaptıkları gibi otomobillerine binip kent dışına çıktılar. Birden fren temelli patladı ve Nivea atlayıp kaya parçasını yerleştirmeye ya da Severo yön değiştirmeye fırsat bulamadan otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Severo direksiyon kırmaya, sonra da durdurmaya çalıştı. Gel gelelim araba şeytanın eline geçmiş gibiydi. Tümüyle kontrolden çıktı ve yapı demirleriyle dolu bir at arabasına çarptı. Demir levhalardan biri ön camdan içeri girerek Nivea'nın kafasını uçurdu. Bir çırpıda pürüzsüz yapmıştı bu işi. Nivea'nın başı arabadan fırlayıp gitti. Polislerin, orman muhafızlarının ve tazılarıyla çevreye yayılan bir sürü konu komşun arayıp taramalarına karşın iki gün geçtiği halde başın izine rastlanamadı. Üçüncü gün ölüler kokmaya başlamıştı. Eksik de olsalar gömülmeleri şarttı. Görkemli bir cenaze töreniyle kaldırıldılar. Törene bütün dervollarla inanılmaz sayıda dost ve tanıdıklarının yanı sıra ülkenin tek komünisti sayılan Nivea'ya son saygı görevlerini yerine getirmeye gelmiş olan kadın delegeler de katıldılar. Düşmanları da Nivea'nın yaşarken kafasız olduğuna göre önce kafalı olması için bir neden bulunmadığını söylediler. Clara cenaze törenine gitmedi. Doktor Cuevas ona uyku ilaçları vermişti. Hizmetçiler çevresine dört dönüyor, Ferula tepesine nöbet tutuyordu. Kendisini bu ek acıdan esirgemek isteyen yakınlarına olan sevgisi yüzünden Clara, yetik başın tüyler ürpertici öyküsünü bildiğini belirtecek herhangi bir söz etmemişti. Ama cenaze töreni bitip de yaşam yine normale dönmeye yüz tutunca gidip annesinin başını aramak için görümcesini kandırdı. Görümcesinin ona daha fazla hap ve şurup vermesinin bir yararı yoktu. Çünkü Clara'nın dediği dedikti. Yenilgiyi kabul eden Ferula, kesik baş imgesinin kötü bir düş olduğunu söylemenin artık para etmeyeceğini, en iyisinin Clara'ya yardım etmek olduğunu anladı. Yoksa kaygıları onun aklını temelli kaçırtacaktı. Esteban Trueba'nın evden ayrılmasını beklediler. Ferula, Clara'nın giyinmesine yardım ederek bir araba çağırdı. Clara'nın arabacıya verdiği talimat biraz bulanıktı. Genç kadın gaybi görme güdüsüne uyarak, ''Doğru git, ben sana yolu söylerim.'' dedi. Kentten çıkıp açıklık yere geldiler. Burada evler iyice seyreldi ve tepelerle sığ vadiler başladı. Clara'nın komutu üzerine bir servis yoluna girdiler. Kayın ağaçlarının, soğan tarlalarının içinden geçtiler. Sonunda bir çalılığın önünde Clara arabacıya durmasını söyledi. İşte burada. Ferula olamaz dedi. Kazan geçtiği yerden çok uzaktayız. Clara ama burada diye diretti. O kaca karnını tutarak zor bela arabadan indi. Onu dualar mırıldanarak görümcesi ve bu gezin amacı konusunda zerrece fikri olmayan arabacı izledi. Clara çalıların arasına sokulmaya çalıştıysa da ikizler bunu engellettiler. Clara arabacıya size zahmet olacak senyor dedi. Şuraya giriverin, yerde bir kadın başı göreceksiniz, onu alıp bana verin lütfen. Arabacı diken dallarının altına usul usul sokuldu ve Nivea'nın yerde yapayalnız bir kavun gibi duran başını gördü. Bu başı saçlarının dibinden tutup kaldırdı. Dört ayak olup emekleyerek geri götürdü. Arabacı bir ağaca dayanıp kusa dursun, Ferula ile Clara, Nivea'nın kulaklarına, ağzına burnuna kaçmış olan toprak ve taşları ayıkladılar. Dağılmış olan saçlarını düzelttiler ama gözlerini kapatamadılar. Başı bir şala sararak arabaya döndüler. Clara, acele edin senyor dedi. Sanırım doğum yapıyorum. Eve tam zamanda dönerek anneyi yatağa yatırdılar. Ferula evin içinde koşarak bütün gerekli hazırlıkları yaparken bir uşak Doktor Cuevas'ı ebeği almaya gitti. Arabanın sarsıntısı derken, şu son birkaç gün heyecanı, doktorun verdiği ilaçlar derken Clara doğum yapmakta ilk kez gösteremediği bir yetenek edinmiş gibiydi. Dişlerini sıktı. Mavi ipek yelkenliğinin direğiyle halatlarına tutundu ve karnındaki ikizleri o durgun mavi ipek denizin üstüne çıkarma amacına kendini adadı. Jamie ile Nicholas çekmeceli dolabın üstünden ardına kadar açık gözlerle her şeyi seyreden anneannelerinin bakışı altında dünyaya geldiler. Ferula Tremaria'dayken tay ve buzağı doğumlarına baka baka elde etmiş olduğu deneyimle onları enselerindeki ıslak saçın kökünden kavrayarak dışarı çekti. Doktorla ebenin gelişinden önce Nivea'nın başını da biçimsiz yalanlar uydurmak zorunluluğundan kaçınmak için karyolanın altına sakladı. Geldikleri zaman doktorla ebeye yapacak pek bir şey kalmamıştı. Çünkü annenin rahatı yerindeydi. 7 aylık doğmuş gibi minicik olmakla birlikte her şeyleri noksansız ve sağlıklı olan bebecikler de bitkin düşmüş olan halalarının kucağında mışıl mışıl uyumaktaydılar. Nivea'nın başı sorun olup çıktı. Çünkü gizli tutulabileceği hiçbir yer yok gibiydi. Sonunda Ferula başı bir beze sararak deriden bir şapka kutusuna koydu. Doğru dürüst bir törenle gömmeyi düşündüler ya, mezarın yeniden açılıp da eksik parçanın gömülebilmesi için sonsuz formaliteler gerekecekti. Sonra tazıların bile bulamadığı başı, Clara'nın nasıl olup da bulduğu duyulursa yer yerinden oynardı. Herkese karşı küçük düşmekten oldum olası çekinen Esteban Trueba, insafsız dedikoduları yol açmayacak bir çözümü yeğledi. Karısının tuhaf davranışlarının zaten yörede dilden dile gezdiğini biliyordu. Söylentiler Clara'nın öte biri dokunmadan oynatabilmesinden, olmayacak ön bilimler yürütmesine öteye geçmişti. Birisi Clara'nın çocukluktaki dilsizliğinin ve peder Restrepo'nun lanetinin öyküsünü ortaya çıkarmıştı. Hani şu ülkenin ilk azizi mertebesine yükseleceği umulan Melaiki gibi adam. Tremaria'da geçirdikleri 2 yıl dedikoduları küllendirmeye yaramış, söylentiler unutulmaya yüz tutmuştu. Yine de en ufacık bir olayın, örneğin şu yetik baş olayının fısıltıları yeniden canlandırmaya yetip de artacağını biliyordu. İşte bu yüzden yoksa sonradan ileri sürülebileceği gibi savsaklamaktan değil, şapka kutusu bodruma kaldırıldı. Ve orada Hristiyanlara yaraşır biçimde gömülebilmek için daha uygun bir zaman gelmesini beklemeye başladı. İkizlerin doğumundan sonra Clara kendini çarçabuk topladı. Çocukların bakımını görümcesiyle dadıya bırakmıştı. Hanımıyla efendisinin ölümünden sonra dadı, kendi deyimiyle aynı kana hizmet etmeyi sürdürmek için Trueba'ların yanına gelmişti. Başkalarının çocuklarını pışpışlamak, başkalarının eskilerini giyip artıklarını yemek alnına yazılmıştı onun. Ödünç mutluluklar ve acılar tatmak, başkalarının damı altında yaşlanıp gitmek ve günün birinde uzak avludaki izbe odada kendinin olmayan bir yatakta ölerek halk mezarlığına gömülmek. Yaşı 70'e merdiven dayamış olmakla birlikte canlılığı ve hevesi hiç kırılmamıştı. Hala yorulmak nedir bilmeden evin içinde fır dönüyordu. Zaman etkisinden uzak, hala ikizlerle dövüşecek kadar güçlü, Blanca'yı şımartacak kadar yufka yürekliydi. tıpkı Blanca'nın annesini ve anneannesini de şımartmış olduğu gibi. Durmadan alçak sesle dualar mırıldanır olmuştu. Çünkü evin içinde kimsenin Tanrı'ya inanmadığını ayrımlayınca yaşayan bütün aile bireyleri adına dua etmeyi kendisi üstlenmişti. Ölmüşler içinde dua ediyordu elbette. Bu dualar onun ölmüş olanları yaşadıkları sırada yaptığı hizmetlerin bir uzantısından başka bir şey değildi. Yaşlandıkça kimin için dua ettiğini unutur olmuştu. Yine de elbette birilerine yararı dokunacağına inandığından dua okumayı sürdürüyordu. Ferula ile paylaştığı tek şey dindarlığıydı. Başka her şeyde rakiptiler. Bir cuma günü öğleden sonra yarı saydam görünümlü üç hanım köşedeki büyük evin kapısını çaldılar. Deniz sislerini andırır gözleri vardı. Başlarına eski moda çiçekli şapkalar giymiş ve kır menekşelerinin kokusunu sürünmüşlerdi. Bu koku bütün odaların havasına işledi ve ev onlar gittikten sonra günlerce kır menekşesi koktu. Bunlar üç mora kız kardeştiler. Geldiklerinde Clara bahçedeydi. Öğleden beri onları beklemekte olduğunu sanırdınız. İki memesinde iki bebek ve eteği dibinde oynayan Blanca ile onları karşıladı. Bakıştılar, tanış çıktılar ve birbirlerine gülümsediler. Ömürlerinin sonuna kadar süren ve ön birileri çıkmışçasına öbür dünyada hala sürmekte olan ateşli bir ilişkinin başlangıcı oldu bu. Üç mora kız kardeş, espiritizma ve doğaüstü olaylarda uzmandılar. Onları havada uçan sisli kanatlı bir ektoplazma ile birlikte masa başına gösteren bir fotoğraf vardı. İspiritizmaya inanmayanlardan kimi bu ektoplazmayı bir banyo lekesi, kimi de basit bir fotoğraf hilesi olarak görüyorlardı. Yine de mora kız kardeşler ruhların bedensel biçimlere girebileceğinin tek yatsı namaz kanıtının kendilerinde olduğunu ileri sürerlerdi. Yalnızca onlardan olanların yararlanabileceği gizemli yollardan Clara'nın varlığını öğrenmiş, onunla telepatik bağlantı kurmuş ve yıldızlarının kardeş olduğunu o saat anlamışlardı. Birkaç usturuplu soruşturmayla onun yeryüzündeki adresini öğrenince de kapısında boy göstermişlerdi. Ellerinde şifalı sulara batırılmış kart desteleri, bir sürü geometrik figür, düzmece parapsikologların maskesini düşürmek için kendileri icat etmiş oldukları gizemli aygıtlar ve Clara için getirdikleri bir tepsi pasta vardı. Dördü canciğer arkadaş oldular ve ondan sonra her cuma buluşmaya başladılar. Köşedeki büyük evden kentin ta öbür ucuna mora kardeşler burada eski bir değirmenden bozma, benzersiz bir evde oturuyorlardı ve oradan gerisin geriye zihinsel enerji iletmenin bir yolunu bulmuşlardı. Bu da onların gündelik yaşantının zor dakikalarında birbirlerine manevi destek vermelerini sağlıyordu. Moralar çok insan tanıyorlardı. Bunların çoğu da böyle konularla ilgiliydiler ve zamanla cuma toplantılarına katılmaya başladılar. Bu toplantılara bilgilerini ve manyetik sıvılarını getiriyorlardı. Esteban Trueba onların eve girip çıktıklarını gördükçe şu üç koşul ileri sürmüştü. Konuklar onun kitaplarından uzak duracaklardı. Çocukları psikolojik deneyimlerde kullanmayacaklardı. Bir de dikkatli olacak, çok konuşmayacaklardı. Çünkü Esteban skandal çıkmasını istemiyordu. Ferula, Clara'nın bu etkinliklerini onaylamıyordu. Bu işler dine ve görgü kurallarına aykırıydı onca. Kendisi onların toplantılarını temkinli bir uzaklıktan izliyordu. Seanslara katılmıyor, bir yandan tenteni örerken göz ucuyla onları gözlüyor. Clara trans durumuna geçer de fazla ileri giderse hemen araya girmeye hazır bekliyordu. Onun medyumluk görevini üstlendiği bu oturumların sonunda her zaman bitik düştüğünü ve kendinin olmayan bir sesle yabancı diller konuşmaya başladığını ayrımlamıştı. Dadı da toplantıdakilere küçük fincanlar içinde kahve dağıtmak bahanesiyle bu toplantıları göz altında bulunduruyor, kolalı iç eteklerin hışırtısıyla, fısıldadığı dualarla, gevşek takma dişlerinin çıtırtısıyla ruhları ürkütüyordu. Clara'yı korumak için değil de kül tablolarının çalınmasını önlemek amacıyla. Clara konuklarından hiçbirinin her şeyden önce sigara içmedikleri için kül tablolarıyla ilgilenmediklerini anlatıp duruyordu ya boşuna. Dadı o sevimli ve çekici mora kız kardeşlerinin dışında hepsinin kafir ve serseri olduklarını kafasına koymuştu bir kez. Dadı ile Ferula birbirlerine tepeden bakıyorlardı. Çocukların gönlünü kazanmak için didişiyor, Clara hizmet edebilmek uğruna birbirleriyle savaşıyorlardı. Bu sessiz kesintisiz savaş mutfaklarda, avlularda, sofalarda sürüp gidiyor ama Clara'nın yanında hiçbir zaman su yüzüne çıkmıyordu. Çünkü iki hasım Clara'yı bu üzüntüden esirgemek konusunda anlaşmışlardı. Ferula, Clara'yı bir görümcenin sevgisinden çok buyurgan bir kocanın düşkünlüğünü andıran kıskanç bir ateşle sever olmuştu. Zamanla sağ görüsünü yitirdi ve bu tapınmaya benzer sevgi ufak tefek sayısız yollardan dışarı vurmaya başladı. Bunlar da Esteban'ın gözünden kaçmıyordu. Çiftlikten her dönüşünde Ferula, Clara'nın yine tuhaflığın üstünde olduğuna ne yapıp edip kardeşini inandırıyor ve onun karısıyla aynı yatakta yatmamasını, yatak odasına seyrek girip az kalmasını sağlıyordu. Savlarını Doktor Cuevas'tan aktardığı tavsiyelerle payandalıyordu ki sonradan doktorun kendisine sorulduğunda bunların uydurma olduğu ortaya çıktı. Ferula, karıyla kocanın arasına girmek için yüzlerce yol buluyordu. Hiçbir şey bulmasa çocukları kışkırtıyordu. Çocuklar babalarından onları gezmeye götürmesini, oyun oynamasını istedikleri zaman Ferula, "Zavallıcıklar," diyordu. "Anneleriyle babalarına ihtiyaçları var. Bütün günleri o cahil koca karıyla geçiyor. O da yavruların kafalarına küf tutmuş fikirlerle dolduruyor. Aptala döndürüyor onları kör inançlarıyla. Dadıya yapılacak şey bir huzur evine kaldırmak bence. Herkes diyor ki, Tanrı'nın halayıkları böyle kocamış kahya kadınlar için fevkalade bir ev işletiyorlarmış. Hem de hanım yerine koyuyorlarmış onları. İşmiş yaptırmıyorlarmış. Yemekleri de iyiymiş. Bundan insaniyetlisi can sağlığı. Zavallı dadı, tükendi artık. Nedenine parmak basamamakla birlikte Esteban kendi evinde tedirgin olmaya başladı. Karısı gitgide daha tuhaflaşmış, ondan uzak, erişilmez bir şey olup çıkmıştı. Esteban hiçbir yoldan ulaşamıyordu ona. Armağanlara boğsa bile. Çekingen sevgi gösterileri işe yaramıyordu. Onun yanında her zaman kapıldığı dizginsiz ihtiras da öyle. Karısına karşı duyduğu aşk yıllar boyunca büyüyerek bir tutku, bir saplantı olup çıkmıştı. İstiyordu ki Clara ondan başka hiçbir şey düşünmesin. Clara'nın onun dışında onu içermeyen bir yaşantısı olmasına dayanamıyordu. Clara ona her şey söylesin, onun kendi eliyle vermediği hiçbir şeye sahip olmasın istiyordu. Clara tümüyle onun eline baksın istiyordu. Gel gelelim gerçekler başkaydı. Clara tıpkı Marcus dayısı gibi ayağı topraktan kesilmiş havalarda uçuyordu sanki. Tibet bilimleri yoluyla Tanrı'yı arıyor, ayağıyla yere vuran, evetse iki kez, hayırsa üç, üç köşeli bir masa yoluyla ruhlara danışıyor, başka dünyalardan gelen ve yağmurun yağıp yağmayacağını bile bildiren mesajlar çözümlüyordu. Bir keresinde bu mesajlar bacanın altında göm olduğunu ortaya attılar. Clara önce duvarı, sonra gömü bulunamayınca merdiveni ve ana oturma odasının yarısını yıktırdı. Yine hava cıva. Sonunda anlaşıldı ki Clara'nın evin mimarisini yaptırmış olduğu değişikliklerden aklı karışan ruh, İspanyol altının gömüldüğü yerin Trueba konağının altında değil de karşıdaki Ugartes hanesinin altında olduğunu meğer ayrımlayamamış. Ugartesler de İspanyol ruhun sözlerine inanmadıkları için yemek odalarını yıkmaya yanaşmadılar. Clara gerçi sabahları Blanca'nın saçını örmeyi bile beceremez, bu işi Ferula'ya ya da dadıya bırakırdı, yine de kızıyla arasında fevkalade bir ilişki vardı. Bu, kendisinin Nivea ile olan ilişkisinin kurallarına dayanıyordu. Ana kız birbirlerine öyküler anlatır, o sihirli sandıklardaki büyülü kitapları okur, aile resimlerine bakarak bol bol yer çıkartan dayıları, kavak ağaçlarından yontu gibi aşağı düşen amcaları anarlardı. Dışa çıkıp Cordillera'ya bakar, bulutları sayar ve T'leri olmayıp L yerine R'leri olan uyduruk bir dille konuşarak çamaşırcı dükkanındaki Çinli'ye benzerlerdi. Bu arada Jamie ile Nicholas bu dişilik çekirdeğinden uzakta büyüyorlardı. O günlerde yaygın olan büyüyüp erkek olmalıyız inancına bağlıydılar. Yaşlarına özgü oyunlar oynayarak güçlü ve acımasız olup çıkmışlardı. Kuyruklarını koparmak için kertenkelelerin peşinde koşuyor, yarıştırmak için fare avlıyor, kanatlarındaki tozları silmek için kelebek tutuyorlardı. Daha büyüdükleri zaman şu çamaşırcı Çinli'den ders alarak birbirlerini yumruklayıp tekmelemeye giriştiler. Çağının ilerisinde olan bu adam binlerce yıllık savaşım sanatlarını ülkeye ilk tanıtan kişiydi. Neylersiniz ki tuğlaları elinin sırtıyla ikiye ayırdığını gösterip de okul açmak istediği zaman kimse oralı olmamış, o da sonunda onun bunun çamaşırlarını yıkamak durumunda kalmıştı. 4. kaset 1. yüzün sonu.